Vay be, o da mı olmuş diyenler. Tarihte de neler varmış diyenler. Tarih FM Podcast'te buluşalım. Tarih FM Podcast başlıyor.
Hepinize merhaba. Tarih FM Podcast'a hoş geldiniz. İkinci sezonun 7. bölümünde yine sizlerleyiz. Bu bölümde dünyada etkilerini hala hissettiğimiz bir savaştan bahsetmeye başlayacağım. İkinci Dünya Savaşı'ndan bahsedeceğim. Bu yayın şu anda iTunes'ta, Spotify'da, Google Podcast'te, Amazon Müzik'te, Deezer'da ve Podcaster App'te yerini aldı. Tarih FM Podcast'in tüm bölümlerini hemen hemen tüm platformlardan dinleyebilir ya da daha sonra dinlemek üzere kaydedebilirsiniz. Yayını sosyal medya platformlarından paylaşırsanız çok sevinir. İkinci Dünya Savaşı'nı dinlemeye hazırsanız başlayalım. ...1939 ile 1945 yılları arasında gerçekleşen İkinci Dünya Savaşı'nın sebepleriyle başlayalım isterseniz. İkinci Dünya Savaşı'nın ortaya çıkmasındaki en büyük sebep, Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra ortaya çıkan otorite boşluğu. Özellikle Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra barış anlaşmaları imzalanmıştı. Yenilen devletler bu durumdan huzursuzdu. Özellikle Almanya gibi yenilen devletler. Özellikle İtalya gibi istediğini elde edemeyen, galip ama istediğini elde edemeyen devletler huzursuzdu. Sonrasında Birinci Dünya Savaşı başından sonra uluslararası barışı sağlamak için bir kurum meydana çıkartılmıştı. Milletler Cemiyeti ya da diğer adıyla Cemiyeti Akvam. Dünya barışını korusun diye kurulan bu uluslararası cemiyet barışın korunmasında oldukça yetersiz kaldı. İkinci Dünya Savaşı'nın ortaya çıkmasının bir diğer sebebi de daha önceki bölümlerde bahsettiğim Dünya Ekonomik Krizi. 1929 Dünya Ekonomik Krizi. Bu kadar genel sebep dışında da Almanya'nın imzaladığı anlaşmadan huzursuz oluşu, İtalya'nın kazıklandığını düşünmesi ve uzak Doğu'da özellikle Japonya'nın kendini serbest zannetmesi ve dolayısıyla yayılmacı politikalara yönelmesi. Savaşı konuşmaya başlamadan önce kısa kısa bahsetmeye çalışayım. Öncelikle Japonya'dan bahsedecek olursam, Japonya kısa süre içerisinde sömürgeci devlet haline gelmişti. Yani sömürgeci, yayılmacı politikalar izlemeye başlamıştı. Japonya'nın izlediği bu yayılmacı politikalardan endişelenen batılı devletler, Japonya'yı engellemek için Washington Deniz Silahsızlanması Konferansı'nı topluyorlar 1922 tarihinde. Ama ve lakin 1929 Dünya Ekonomik Krizi'nden sonra Mançurya ile Çin'in bazı bölgeleri Japonya tarafından işgal ediliyor. Dünya buna çok fazla ses çıkartamıyor. Zaten dünyada büyük bir ekonomik kriz baş göstermiş. Yani Japonya yayılma politikasını çok rahat bir şekilde yapmaya başlamış ve Milletler Cemiyeti'nden yani Cemiyeti Akvam'dan 1933 tarihinde çekilmiş. Ve özellikle 1934 tarihinde de Washington Anlaşması'ndan çekiliyor ve Batılıların Çin ile ilişki kurmamalarını istiyor. Buna Asya Asyalılarındır politikası adını veriyoruz. Bu sloganla Batılıların Asya'dan atılmasını öngören yeni düzen politikasını ilan ediyor. Diyor ki Batılı devletler Asya'dan çekilmelidir. Batılı devletler Asyalılar tarafından bu bölgeden atılmalıdır. Bunun ismi yeni düzen. Sonrasında 1. Dünya Savaşı'ndan kendine vaat edilen yerleri alamayan İtalya çok kızgın Batılı devletlere ve iç sorunlar nedeniyle yapılan seçimlerde Benito Mussolini iktidara geliyor. Mussolini Roma İmparatorluğu'nun yeniden kurulmasını öngören faşizm yönetimini kuruyor. Mussolini özellikle Balkanlarda ve Afrika'da yayılmayı öngörüyor politikalarında ve dolayısıyla İngiltere'ye karşı Akdeniz'de rekabete girişiyor. Ne yapıyor? 1934 tarihinde Habeşistan'ı işgal ediyor. 1935'lere geldiğimizde Naziler Almanya'da başa geçiyorlar ve sonra yayılmacı politikalar izliyorlar. Aslında İtalya bu durumdan rahatsız olacak. İngiltere ve Fransa'nın yanına yanaşmaya çalışacak 1935'li yıllarda. Yalnız bir sorun var. İtalya Habeşistan'ı işgal ettiği için İtalya İngiltere ile arası açık durumda ve dolayısıyla Almanya ile yakınlaşmayı tercih ediyor. Bu dönemlerde Fransa da Sovyetler Birliği ile yakınlaşmayı için İtalya ile arası açılmış. Dolayısıyla İtalya İngiltere ve Fransa'dan uzaklaşıp Almanya'ya yakınlaşmak durumunda kalıyor. Ya da zorunda kalıyor diyebilir. Devam edecek olursam Berlin-Roma mihveri 1934 tarihinde kuruluyor. Japonya'nın Asya'da ilerlemesi ve Almanya'nın 1936 tarihinden itibaren SSCB'den uzaklaşması ile de Anti-Komintern Pakt dediğimiz Alman-Japon Paktı kuruluyor. Tarihi yine 1936. Sonrasında bu Anti-Komintern Pakt'ta İtalya'da Roma'da imza dağıtıyor. Dolayısıyla bu pakt Berlin, Roma, Tokyo mihveri adıyla daha büyük bir pakt, daha büyük bir güç haline gelmeye başlıyor. Almanya tarafına bakacak olursak, Versay Anlaşması'nın koşulları çok ağırdı ve ekonomik kriz ile Naziler iktidara geliyor 1933 tarihinde. Adolf Hitler öncelikle Versay Anlaşması'ndan kurtulmak istiyor ve Alman sınırları dışındaki soydaşlarını tek bir devlet altında oluşturmak istiyor. Yani Alman soydaşlarıyla birleşebilecek büyük bir Alman imparatorluğu derdinde. Biz bu politikaya hayat sahası diyoruz. Devam edecek olursam 1933 tarihinde Almanya silahsızlanma konferansından ve Milletler Cemiyeti'nden çekiliyor. Yani dünya barışı için kurulmuş bir cemiyetten çekiliyor. Bunun yanında silahsızlanma konferansından da çekiliyor. Hemen devamında asker sayısını ve silah sayısını ülkede artırmaya başlıyor ve imzaladığı, barış için imzaladığı Locarno Anlaşması'ndan çekiliyor. Feshediyor. Sonrasında Fransa'dan referandumla Saar bölgesini alıyor. Ren bölgesine asker çıkartıyor. Tarih hala 1936. Avusturya ile birleşiyor. 1938'de gerçekleşen Avusturya ile birleşmesi olayına Ankulus deniyor. Diğer deyişle ilhak etmek, kendine katmak. Sonrasında Almanların yoğun bir şekilde yaşadığı Sudet bölgesini Çekoslovakya'nın elinden alıyor. Münih düzenlemesiyle Almanya'ya katıyor. Münih düzenlemesine İngiltere, Fransa, İtalya ve Almanya katılmış. Aslına bakarsanız 1. Dünya Savaşı'ndan yeni çıkılmış bir dünyadan bahsediyoruz. Dünya ekonomik krizinden daha yeni çıkmaya çalışan bir dünyadan bahsediyoruz. Dünyadaki devletler, İngiltere, özellikle Fransa, Almanya'nın bu politikalarının bir yerde duracağını düşünüyorlar. Uluslararası görüşmeler yapıyorlar ve yaptıkları açıklamalarda bir yerde duracağını düşünüyorlar. Ama durmuyor. Dediğim gibi İngiltere ve Fransa'nın tepkileri yumuşak olunca Almanya daha da cesaretleniyor. Hitler Çekoslovakya'yı işgal ediyor. 15 Mart 1939 tarihinde. Sonrasında Litvanya'nın Baltık Denizi kıyılarındaki Memel bölgesini alıyor. Bu durum çok tehlikelidir. Almanya'ya büyük devletlerin ses çıkarmaması İtalya'yı da cesaretlendiriyor ve İtalya Arnavutluğu işgal ediyor. Dünya hala ses çıkarmıyor çünkü Almanya'nın da İtalya'nın da bir yerde duracağını düşünüyorlar. Yeni bir savaşın çıkacağını düşünmüyorlar. Diyorlar ki biraz daha ilerlesin, elbette ki duracak. Ama durmuyorlar. Sonrasında Versay Anlaşması ile serbest şehir statüsü alan bir yer vardı. Polonya'nın Danzig bölgesi. Burasını istiyor. Polonya bu duruma karşı geliyor ve Almanya Polonya'yı işgale karar veriyor. İşler bu şekilde devam ederken İtalya bir açıklama yapıyor ve çıkabilecek olan savaşa girmeyeceğini açıklıyor. Şimdi bu zamana kadar İtalya'yı Almanya kendi yanında olarak görüyordu. İtalya tarafsız olduğunu açıklayınca Almanya'nın Sovyetler Birliği'ne yanaştığını görüyoruz ve Sovyetler Birliği ile saldırmazlık paktı imzalıyor. Bu anlaşmaya göre Polonya ve Baltık ülkeleri iki devlet arasında paylaşılacaktı. Hemen sonrasında İngiltere ile Fransa Sovyetler Birliği ile tüm ilişkilerini kesiyor. Polonya ile ittifak anlaşması imzalıyor. Sonrasında 1 Eylül 1939 tarihine geldiğimizde Almanya Polonya'yı işgal ediyor. Fransa ve İngiltere de Almanya'ya savaş ilan ediyor. 3 Eylül tarihinde. Yani böylelikle 2. Dünya Savaşı başlamış oluyor. Bundan hemen sonra SSCB de Polonya, Letonya, Estonya ve Litvanya'yı işgal ediyor. 1 Eylül 1939 tarihinde Almanya'nın Polonya'yı işgal etmesi olayına da Yıldırım Harekatı diyoruz. Yani savaşı başlatan olay 1 Eylül'de gerçekleşmiş. Savaşın İngiltere ve Fransa'ya da yayılması 3 Eylül tarihi itibariyle gerçekleşmiş. Savaş süresince ülkelerde hangi liderler vardı diye baktığımızda Almanya'da Adolf Hitler var, İtalya'da Benito Mussolini var, Japonya'da İmparator Hirohito var. İngiltere'de savaş boyunca 3 lider görüyoruz. Birincisi Chamberlain, ikincisi Churchill, üçüncüsü Attlee. Fransa'da ise 2 lider var savaş boyunca. Öncelikle Vichy hükümetinin kurucusu Mareşal Petain var. Sonrasında Charles de Gaulle'ü Fransız başkanı olarak görüyoruz. Amerika'da ise Roosevelt ve sonrasında Harry Truman lider olarak göze çarpıyor. Sovyetler Birliği'nin liderliğini ise Joseph Stalin sürdürmekte. Savaşın başlama sürecini anlattığımıza göre artık yavaş yavaş Avrupa'da savaş hangi şekilde ilerledi? Biraz da o taraftan bakalım. Savaş 3 ana cephede gerçekleşiyor. Avrupa cephesi, Kuzey Afrika cephesi, Asya ve Pasifik cephesi olmak üzere. Avrupa cephesine baktığımızda Almanya öncelikle Danimarka'yı, Hollanda'yı, Norveç'i, Belçika'yı, Lüksemburg'u işgal ederek işe başlıyor. Almanlar Fransa'nın geçilmez denen Maginot hattını geçebiliyorlar ve Fransa'yı işgal ediyorlar. 22 Haziran 1940 tarihinde. Sonrasında Alman-Fransız anlaşması imzalanıyor ve Fransa'da yeni bir hükümet kuruluyor. Hükümet Mareşal Petain liderliğinde Almanlara bağlı kukla Tahta bir hükümet. Hükümetin ismi ise Vichy hükümeti. Almanya'nın Fransa'yı işgali sırasında Fransız general Charles de Gaulle İngiltere'ye sığınıyor ve Fransa için uzaktan mücadele etmeye karar veriyor. Hitler Fransa işini hallettikten sonra 1940 tarihinde İngiltere'ye hava harekatı düzenliyor. Bu harekata Kartal Hücumu ismi verilmiş. Almanların İngiltere'yi işgal etme planına da Deniz Aslanı adı verilmiş. Neyse, İngiltere'ye karşı tam anlamıyla başarılı olunamıyor ve bunun karşısında Sovyet Rusya ile anlaşmış olduğu halde yönünü SSCB'ye çeviriyor. Hitler yönünü Rusya'ya çevirmeden önce Balkanlar'da Romanya ve Bulgaristan'la da anlaşmış oluyor. Yugoslavya ve Yunanistan'ı işgal ediyor bu sırada. Şimdi Hitler, yani Almanya, Kafkasya'dan İran tarafına geçip petrol bölgelerine sahip olacak. Batı'nın SSCB'ye yardımını böylelikle engellemiş olacak ve Hindistan üzerinden Japonya ile birleşecek. Bu amaçlar için Barbarossa harekatıyla SSCB'ye saldırıyor. Tarihi yine verelim, 22 Haziran 1941. Çünkü tarihi olaylarda özellikle gün gün tarih tarih bir şeyler vermek zorundasınız ki olayın işleyişini daha net bir şekilde görebilelim. Şimdi demiştim ki Almanya'nın planı Japonya ile birleşebilmek. Ayrıca İtalya ile de birlikte Kuzey Afrika tarafından ikinci bir harekat başlatmak istiyor. Ama ve lakin Stalingrad Savaşı'nda Alman orduları yeniliyor. Bu Stalingrad Savaşı 2. Dünya Savaşı'nın en büyük kara çarpışmasının yaşandığı savaş. Almanlar Kafkaslardan çekilmeye başlıyorlar. Bu ne demek biliyor musunuz? Yenilmez olan Alman ordusu yenilmeye başladı. Bu tarafa bir ara verip Kuzey Afrika tarafına bakalım. İngiltere Fransa'nın savaş dışında kalması ile Almanlar tarafından işgal edilmesiyle Akdeniz ve Avrupa'da zor duruma düşüyor. Ve İtalya hava saldırısından sonra karadan Süveyş Harekatı'na çıkıyor. Ama bu Süveyş Harekatı'nda İtalya başarısız olacak. Zor durumda kalan İtalya'ya Almanlar yardım ediyor ama yetmiyor. Ve dolayısıyla mihver devletler başarısız oluyorlar. Bunun üzerine İngiltere İtalya'ya ait olan sömürgeleri alıyor. Kuzey Afrika'nın büyük bir bölümünü de ele geçiriyor. Ve Amerika'nın savaşa katılmasıyla müttefikler Kuzey Afrika'da yeniden saldıracak. Ve buradaki tüm Alman, İtalyan ordularını yenebilecek güce geliyorlar. Ve yeniyorlar da. Bu tarafa da bir ara vererek Asya ve Pasifik tarafında neler olmuş? Ona bakalım. Amerika 1. Dünya Savaşı'ndan sonra biliyorsunuz tarafsızlık politikası izliyordu. Ama 2. Dünya Savaşı'nda Almanya başarı kaydetmeye başlayınca bu tarafsızlık politikasını değiştiriyor ve İngiltere'ye ekonomik ve askeri yardım yapmaya başlıyor. Ama öncelikle el altında. Çünkü İngiltere'nin yenilmesi demek Amerika'nın ön plana çıkması demek. Yani bir sonraki noktanın Amerika olması demek. Neyse, Amerika'da Roosevelt döneminde ödünç verme yasası çıkartılıyor ve Almanya'ya karşı savaşan devletlere yardım kararı alınıyor. Bu arada Amerikan Başkanı Roosevelt ve İngiltere Başkanı Churchill arasında Atlantik Bildirisi yayınlanıyor. 14 Ağustos 1941 tarihinde. Atlantik Bildirisi'ne göre savaştan sonra toprak alınmayacak. Milletler kendi geleceklerine kendileri karar verebilecekler. Bölge halkının onayı olmadan toprak değişimi kesinlikle olmayacak. Savaştan sonra silahsızlanmaya gidilecek. Aslında bu bildiri Milletler Cemiyeti Anlaşması'nın maddelerine eklenecek. Bakın, anlattığım bu maddeler 1. Dünya Savaşı'ndan sonra Wilson ilkelerinde de olmuştu. Dünya bunu başaramamıştı. Daha büyük bir savaşa sebep olmuştu. Yani Atlantik Bildirisi aslında Wilson ilkelerinin benzeri bir bildiri. Dünya barışını sağlamak için, sömürgeciliği engellemek için, milletlerin başka milletleri işgalini engellemek için kurulacak olan bir kurumun temelleri burada atılmaya başlanıyor aslında. Neyse, birazcık daha devam edeyim. Japonya'nın yayılmacı politikalarının karşısında Amerika Japonya'ya petrol ambargosu uygulamaya karar veriyor ve uyguluyor. Japonya Amiral Yamamoto'nun planıyla Hawaii adalarındaki Pearl Harbor'ı, yani buradaki deniz üssünü vuruyor. Bunun sonucunda Amerika savaşa giriyor ve Amerika, İngiltere ile Rusya Birleşmiş Milletler İttifakı'nı beraber kuruyorlar. 22 devletle beraber. Tarih Ocak ayının 1941'i. 1942 tarihine geldiğimizde Japonya Uzak Doğu bölgesinde hala gücünü koruyor. Japon yayılması Avustralya'da durduruluyor ve Amiral Yamamoto'nun saldırısı ile başlayan Midway Deniz Savaşı'nda Japonya büyük bir yenilgi alıyor. Buradan savaşın Avrupa tarafına bakacak olursak ABD Başkanı Roosevelt ile İngiltere Başkanı Churchill 14-24 Ocak arasında 1943 tarihinde Casablanca Konferansı'nda bazı kararlar alıyorlar. Diyorlar ki müttefikler devletler kayıtsız şartsız teslim olmaları gerekmektedir. Sonrasında müttefikler Sicilya'yı işgal ediyorlar. Böylelikle mihverlerin yenilmezliği sona eriyor. Yani Almanya ve İtalya yenilebilir hale geliyorlar. Ve bu yenilgiyle Mussolini iktidardan düşüyor. Devlet başkanlığına Mareşal Badoglio getiriliyor. Ve Badoglio sayesinde ateşkes imzalanıyor. 3 Eylül 1943 tarihinde. Bu arada Sovyetler Birliği de Kırım'ı alınca Almanya iyice zor durumda kalıyor. Amerikalı General Eisenhower liderliğindeki müttefikler Normandiya çıkartmasını başlatıyorlar ve müttefik kuvvetleri başarıya ulaşıyor. 6 Haziran 1944 tarihindeyiz. Savaş sonunda yapılacak barışın şartlarını belirlemek için de Kırım'da yani Yalta'da bir konferans düzenleniyor. 4 ile 11 Şubat arasında 1945 tarihinde. Burada Amerikan Başkanı Roosevelt var, İngiltere Başbakanı Churchill var, Sovyet Rusya'nın lideri Stalin var. Yine aynı Almanya'nın kayıtsız şartsız teslim olmasını kararlaştırıyorlar. Ve burada Churchill savaş sonunda Amerika'nın Avrupa'dan çekilmesinden sonra Rusya'nın başına bela olacağından korkuyor. Bunun için Fransa'nın da Almanya ve Avusturya'nın işgaline katılmasını istiyor. Sonrasında Yalta Konferansı'nda Sovyet Rusya ordularının Doğu Avrupa'dan çekileceğini ve serbest seçimler yapılacağının sözü alınıyor. Rusya savaş sonunda Almanya'dan savaş tazminatı alacağını, Birleşmiş Milletler'de 3 sandalye olacağını yani Rusya, Ukrayna ve Belarus olmak üzere belirtiyor. Böylelikle konferanstan en karlı çıkan ülke de Sovyet Rusya olmuş oluyor. Yine Yalta Konferansı'nda Sovyet Rusya Japonya'ya karşı savaşa gireceğini taahhüt ediyor. Avrupa'da yeni düzenin kurulması, faşizmin ve nazizmin ve diğer ideolojilerin temizlenmesini, işgal altındaki ülkelerin kendi geleceklerini kendilerinin belirlemesini kabul ediyor. Sonrasında zaten 7 Mayıs 1945 tarihinde San Francisco Konferansı daha yapılırken Almanya teslim olacak ve Avrupa'daki savaş bitecek. Ama öncelikle 17 Temmuz'la 2 Ağustos 1945 tarihinde gerçekleşen Potsdam Konferansı'na bakmak istiyorum. 7 Mayıs'ta Almanya savaştan çekiliyor demiştim. Almanya'nın savaştan çekilmesi üzerine yapılacak olan barışın şartları tekrardan görüşülmeye çalışılıyor. Sonucunda artık bir şeyler kesinleşmeye başladı. ABD'nin yeni başkanı var burada konferansta, Harry Truman. İngiltere'nin yeni başbakanı var konferansta. Çünkü Churchill seçimi kaybetmiş ve onun yerine Clement Attlee gelmiş. Potsdam Konferansı'nda bir de Sovyet Rusya lideri Stalin var. Potsdam Konferansı'na göre Almanya ve Avusturya 4 işgal bölgesine ayrılıyor. Yani Amerika, Rusya, İngiltere ve Fransa. Gördünüz mü? Savaştan sonra Rusya'nın büyüyeceği endişeleri var. Amerika özellikle İngiltere ve Fransa'yı yanına çekmeye çalışıyor ve çekiyor. Yine bu Potsdam Konferansı'na göre savaş suçluları yargılanacak ve İtalya ile ağır olmayan bir barış anlaşması imzalanacak. Çünkü ağır anlaşma imzaladığınızda bundan sonraki dönemde başınıza ne gelecek bunu tahmin edemiyorsunuz. Ve devletler kendi çıkarlarını korumak için bu konferansta tartışıyorlar. Sonucunda dünya iki nüfuz alanına bölünmüş olacak. Rusya bir tarafta, Batı grubu bir tarafta. Neyse savaşın bitişine gelelim. Japonya donanması Leyte Savaşı'nda büyük ölçüde ortadan kaldırılıyor. 1944 tarihinde Amerikan Başkanı Truman Japonya'ya atom bombası atılmasına karar veriyor. Tarihin belki de en gaddar silahlarından bir tanesi. Hatta en gaddar silah. 1945 Ağustos tarihinde Hiroşima'ya ve Nagasaki'ye atom bombası atıyorlar. Bundan sonra 2 Eylül 1945 tarihinde Japonya ateşkes ilan etmek zorunda kalıyor ve böylece 2. Dünya Savaşı sona eriyor. Lafın sonuna gelirken 10 Şubat 1947 tarihinde Paris Barış Konferansı ismiyle bir konferans düzenlenecek. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki durumu görüşecekler artık büyük devletler. Bu konferans 21 devletin katılımıyla toplanıyor. İtalya, Romanya, Macaristan, Bulgaristan, Finlandiya Paris anlaşmalarını imzalıyorlar. Ama artık birleşik bir Almanya meydanda olmadığı için bu devletle anlaşma imzalanmıyor. Savaşın genel sonuçlarına bakarak yavaş yavaş toparlayalım. Öncelikle 2. Dünya Savaşı'ndan sonra artık nazizm, faşizm gibi aşırı milliyetçi akımlar tarihin artık kaldırılamayacak bir sayfasına gömülüyor. 2. Dünya Savaşı dolayısıyla İngiltere ve Fransa ekonomileri büyük zarar görüyorlar ve sömürgeler üzerindeki güçlerini kaybediyorlar. Bu ne demek? Artık yeni bir dünya kuruluyor demek. 1918 tarihinden sonra, yani 1. Dünya Savaşı'ndan sonra İngiltere ve Fransa tarafından kurulan dünya yıkılacak. Artık bundan sonra Amerika'nın egemen olduğu ve sonrasında Sovyet Rusya'nın egemen olduğu yeni bir dünya kurulacak. Almanya'nın ve Avusturya'nın toprakları işgal bölgelerine bu savaştan hemen sonra ayrılıyor. İtalya'ya baktığımızda ise referandum sonucunda İtalya'da yeniden cumhuriyet hayata geçiriliyor. 1. Dünya Savaşı'ndan sonra dünya barışını koruması amacıyla kurulan cemiyete akmam artık gidiyor ve yerine Birleşmiş Milletler, yani BM kuruluyor. Amerika ve Rusya artık dünyanın süper güçleri olarak tarihin yeni açılan sayfasında yerlerini alıyorlar. Ve artık cümlemize son noktayı koyuyoruz ve bir podcastimizin daha sonuna gelmiş olduk. Bu podcast'imizde 2. Dünya Savaşı'ndan genel anlamıyla bahsetmeye çalıştım. Görüş, düşünce, eleştiri ve yorumlarınızı tarihfm@gmail.com adresine gönderebilirsiniz. Hatta gönderirseniz çok sevinirim. Yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.